bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Şefkatin Gücü, Dalai Lama, Doğu Öğretileri, Okyanus Yayınları, 1. Basım İstanbul 2002. Türkçe'ye çeviren Nur Yener. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mayıs 2005. Okuyan Feza Acar. Her biriniz büyük bir potansiyele sahip olduğunuzu ve kendinize güven ve biraz çabayla eğer isterseniz değişimin gerçekten mümkün olduğunu hissetmelisiniz. Eğer şimdiki yaşam şeklinizin hoş olmadığını ya da zor olduğunu hissediyorsanız o zaman bu olumsuz şeylere bakmayın. Olumlu yönü potansiyeli görün ve bir çaba gösterin. Ön söz. Şefkatin Gücü muhterem Dalai Lama'nın Londra'da 1993 yılının Mayıs ayında sunduğu öğretilerden bir alıntıdır. Bu kitabın muhterem Dalai Lama'nın sevgi, şefkat ve bağışlamanın önemi hakkındaki mesajını daha geniş dinleyici kitlesine taşıyacağını umuyoruz. Muhterem Dalai Lama Tibet halkının ruhani ve dünyevi lideridir. Muhterem Dalai Lama Tibet'in kurtuluşu için verdiği şiddet içermeyen mücadelesi nedeniyle 1989 yılında Nobel Barış Ödülü ile ödüllendirilmiştir. 1959 yılından itibaren muhterem Dalai Lama Hindistan'da sürgünde yaşamaktadır. Tibet'in Komünist Çin tarafından işgali sürmektedir. Tibet merkezi Londra, Eylül 1999. Ben bir Budistim ve benim bütün eğitimim Budacı öğretiye ya da Buda Dharma'ya uygundur. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak konuşsam da kimsenin kendi inançlarını başkasına empoze etme hakkına sahip olduğunu düşünmüyorum. Size benim yolumun en iyisi olduğunu önermeyeceğim. Karar size kalmış. Eğer size uygun bir nokta bulursanız bunu kendiniz deneyimleyebilirsiniz. Eğer bunu faydasız bulursanız bir tarafa atabilirsiniz. Muhterem 14 Dalai Lama Bölüm 1. Hoşnutluk, sevinç ve iyi yaşama. Temel olgu tüm duyarlı varlıkların, özellikle insanların mutluluk istedikleri ve acı ve ıstırap istemedikleridir. Bu sebeple mutlu olmak için ve ıstırabı alt edip daha mutlu bir hayata ulaşmak amacıyla farklı yöntemler ve araçlar kullanmak için her hakka sahibiz. Bu yöntemlerin olumlu ve olumsuz sonuçlarını ciddi olarak düşünmek çok önemlidir. Kısa vadeli kazançla uzun vadeli kazanç ve sonuçlar arasında farklılıklar olduğunun ve uzun vadeli kazancın daha önemli olduğunun farkında olmalısınız. Budistler hiçbir şeyin mutlak olmadığını ve her şeyin göreceli olduğunu söylerler. Bu nedenle şartlara göre yargıda bulunmalıyız. Deneyimlerimiz ve duygularımız esas olarak bedenimiz ve zihnimizle ilişkilidir. Günlük deneyimlerimizden zihinsel mutluluğun yararlı olduğunu biliriz. Örneğin iki insan aynı tür trajediyle karşı karşıya olsa da içlerinden biri bunu zihinsel tavrı nedeniyle diğerinden daha kolay karşılayabilir. Ben eğer biri gerçekten mutlu bir yaşam istiyorsa o zaman hem içsel hem de dışsal yolları izlemenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Başka bir deyişle zihinsel gelişim ve maddi gelişim. Ruhsal gelişim de denilebilir. Fakat ruhsal dediğim zaman mutlaka bir tür dini inancı kastetmiyorum. Ruhsal sözcüğünü kullandığım zaman temel insani iyi nitelikleri kastediyorum. Bu nitelikler şunlardır. İnsan sevgisi, bir ilgi duygusu, dürüstlük, disiplin ve iyi motivasyon tarafından doğru bir şekilde yönlendirilen insan aklı. Hepimiz doğuştan bu niteliklere sahibizdir. Bunları sonradan kazanmayız. Hepimiz insan olarak yavaşlamış bir tür beyin işlevi olmadığı sürece aynı insan potansiyeline sahibizdir. Bu harika insan beyni, bunu doğru yönde kullanmamız şartıyla gücümüzün ve geleceğimizin kaynağıdır. Eğer bu parlak insan zihnini yanlış yolda kullanırsak, bu gerçekten bir felaket olur. Ben insanoğlunun bu gezegendeki en üstün duyarlı varlık olduğuna inanıyorum. İnsanların sadece kendileri için daha mutlu bir yaşam yaratma potansiyeli olmakla kalmaz, aynı zamanda başka varlıklara yardım etme potansiyelleri de vardır. Bizlerin doğal bir yaratıcı yeteneği var ve bunu anlamak çok önemli. Kişi potansiyelinin farkında olarak ve kendi yetisine güvenerek daha iyi bir dünya kurabilir. Kendi deneyimlerime göre kendine güven çok önemlidir. Bu tür bir güven körü körüne bir güven değildir. Bu kişinin kendi potansiyelinin farkında olmasıdır. Bu temelde insanoğlu iyi nitelikleri çoğaltıp kötü nitelikleri azaltarak kendini dönüştürebilir. Buda'nın temel öğretisi dört yüce gerçek öğretisidir. 1- Acının olduğu, 2- Acının bir nedeninin olduğu, 3- Acının bir sonunun olduğu ve 4- Böyle bir özgürlüğe götüren bir yol olduğu. Onun öğretisinin altında yatan prensip, evrensel neden-sonuç ilişkisi prensibidir. Bu temel öğreti anlayışında önemli olan kişinin kendi potansiyelinin gerçekten farkında olması ve bunları tam kapasite kullanma gereğidir. Bu anlamda görüldüğü zaman her insanın edimi önemli hale gelir. İnancım odur ki insan beyni ve temel insani şefkat doğaları itibariyle bir tür denge içindedir. Bazen yetişirken insani sevgiyi ihmal edip sadece insan beynine yoğunlaşabilir. Böylelikle dengeyi bozabiliriz. İşte o zaman felaketler ve hoş olmayan şeyler ortaya çıkar. Gülümseme insan yüzünün çok önemli bir özelliğidir. Fakat insan aklı nedeniyle insan doğasının bu iyi tarafı bile sadece şüphe yaratan diplomatik gülümsemeler veya alaycı gülümsemeler gibi yanlış şekillerde kullanılabiliyor. Ben günlük yaşantımızda içten şefkatli bir gülümsemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kişinin bu gülümsemeyi nasıl yaratacağı geniş ölçüde kendi tavrına bağlıdır. Eğer kişi kendi gülümsemiyorsa başkalarının gülümsemesini beklemesi mantıksızdır. Bu nedenle kişi pek çok şeyin kendi davranışına bağlı olduğunu görebilir. Önemli olan insan aklını ve yargısını kullanmak ve uzun vadeli ve kısa vadeli mutluluğun faydalarını düşünmektir. Belli bir noktaya kadar bedenin kendisi iyi bir göstergedir. Örneğin eğer bir gün bir tür besin size rahatsızlık verirse daha sonra bu tür besini tüketmek istemezsiniz. Öyle görünüyor ki belli bir aşamada bedenin kendisi bize neyin refah ve mutluluğumuza uygun olup neyin olmadığını söyleyebiliyor. Bazen aklınız şu anki arzunuza karşı olabilir. Çünkü o uzun vadeli sonuçları biliyordur. Bu anlamda aklın rolü hem olumlu hem olumsuz sonuçları olabilen bir olayın veya faktörün olumlu ve olumsuz potansiyelini belirlemektir. Aklın rolü eğitimin sağladığı tam farkındalıkla birlikte yargılamak ve buna göre bu potansiyeli kişinin refahı ve yararı için kullanmaktır. Eğer zihin dünyamızı incelersek hem olumlu hem olumsuz yönleri olan çeşitli zihinsel faktörler olduğunu görürüz. Örneğin birbirine oldukça benzeyen iki tip şeye bakabiliriz. Bunlardan biri kendine güven, diğeri ise gurur veya kibirdir. Her ikisi de size belli bir ölçüde güven ve cesaret veren zihinsel durumlardır. Fakat gurur ve kibir daha olumsuz sonuçlara neden olurken, kendine güven daha olumlu sonuçlara neden olma eğilimindedir. Ben genellikle farklı ego türleri arasında bir ayrım yaparım. Bir tür ego, başkalarının haklarını bir yana iterek kendisi için fayda sağlamak amacıyla kendini aziz tutan egodur. Bu olumsuz egodur. Başka bir ego da şöyle der. Ben iyi bir insan olmalıyım, hizmet etmeliyim, tam sorumluluk almalıyım. Bu tür güçlü bir ben ya da öz duygusu olumsuz duygularımızın bazılarını engeller. Öyleyse iki tür ego vardır ve bilgelik ya da akıl bir ayrım yapar. Aynı şekilde gerçek alçakgönüllülük ile güven eksikliği arasında ayrım yapabilmeliyiz. Bu ikisi birbirine karıştırılabilir. Çünkü her ikisi de bir tür kibir kıran zihinsel işlevlerdir. Fakat biri olumlu, diğeri ise olumsuzdur. Hem olumlu hem olumsuz arzu vardır. Örneğin, Mahayana Budist yazını iki arzudan ya da iki emelden bahseder. Bunlardan biri tüm duyarlı varlıklara faydalı olma emelidir. Diğeri ise bu amaç için tam olarak aydınlanma durumuna ulaşma emelidir. Bu iki tür emel olmadan tam aydınlanmaya ulaşmak mümkün değildir. Fakat arzunun neden olduğu olumsuz şeyler de vardır. Bu olumsuz arzunun panzehiri hoşnutluktur. Her zaman aşırılıklar vardır fakat orta yol doğru yoldur. Mutluluğa ulaşmadaki anahtar faktör hoşnutluk duygusudur. Bedensel sağlık, maddi zenginlik ve eşler ve arkadaşlar mutluluğun üç unsurudur. Hoşnutluk bizim bu üç unsurla ilişkimizin sonucunu belirleyecek olan anahtardır. Maddi servetimize ve zenginliğimize karşı tavrımız doğru olmadığı zaman bu evimiz, mal mülkümüz ve eşyalarımız gibi şeylere karşı aşırı bir bağlılığa yol açabilir. Ve bu da kendimize hoşnut hissetme yeteneksizliğine yol açabilir. Eğer böyle olursa o zaman kişi her zaman bir tatminsizlik durumunda kalır. Her zaman daha fazlasını ister. Bir anlamda kişi o zaman gerçekten fakir olur. Çünkü fakirliğin acısı bir şeyi istemek ve onun eksikliğini hissetmekten doğar. Şimdi zevk ve arzu nesneleri ve maddi refahtan bahsederken Budist yazını 5 tür arzu nesnesinden söz eder. Şekil, ses, tatlar, kokular ve dokunma duyuları. Bu zevk nesnelerinin mutluluk, tatmin veya hoşnutluk doğurması veya tersine acı ya da tatminsizlik doğurması büyük ölçüde akıl melekenizi nasıl kullandığınıza bağlıdır. Günlük yaşantımızdaki tavrımız bunların gerçekten hakiki, uzun süreli bir tatmin yaratıp yaratmayacağını belirler. Bu çoğunlukla kendi tavrımıza bağlıdır. Ve bu zihinsel faktör için motivasyon anahtardır. Budist yazının da insan yaşamı elverişli bir varoluş veya yeniden doğuş biçimi olarak görülür. Uzun bir yaşama, iyi bir sağlığa, maddi varlıklara ve başkalarıyla daha yararlı bir ilişkiye girebilmek için iyi konuşma sanatına sahip olmak gibi bir insan olarak var olmayı tamamlayan çeşitli unsurlar vardır. Fakat bu koşulların daha faydalı ya da daha zararlı bir varoluşa yöneltmesi, büyük ölçüde bunların nasıl kullanıldığına ve akıl melekenizi kullanıp kullanmadığınıza bağlıdır. Budist yazını 6 mükemmellik uygulamasından bahseder. Örneğin Budizm'e göre, maddi varlık kazanma durumunda cömertlik ve verme edinimi zenginliğin nedenleri olarak görülür. Fakat cömertlik ve verme konusunda başarılı olmak için kişinin her şeyden önce sağlam bir ahlaki disipline sahip olması gerekir. Ve bu ahlaki disiplin ancak kişi zorluklarla karşı karşıya geldiği zaman onlara dayanma yetisine sahipse kazanılabilir. Bunun için belli bir ölçüde istekli çabada göstermeniz gerekir. İstekli çaba uygulamasını başarılı bir şekilde yapmak için kişinin yoğunlaşma, olaylara, edimlere ve amaçlara odaklanma yetisi olmalıdır. Bu da sizin yargılama gücünüzü uygulama arzu edilenle arzu edilmeyen, olumlu olanla olumsuz olan arasında bir yargıda bulunma yetisine sahip olup olmadığınıza bağlıdır. 6 mükemmellik uygulamasında şart koşulan prensipleri günlük hayatımıza nasıl uygularız? Budacılık kişinin hayatını 10 kural ya da 10 olumsuz edimden kaçınma olarak bilinen kuralları yerine getirmeye dayanan ahlaki disiplin içinde yaşamasını öneriyor. Bu olumsuz edimlerin çoğu tüm dini geleneklerin ortak paydasıdır. Bunlar herhangi bir dini görüş açısına bakılmaksızın genel olarak toplum için olumsuz veya arzu edilmez olarak görülür. İyi davranış yaşamın daha anlamlı, daha yapıcı ve daha huzurlu olma yoludur. Bunun için çok şey kendi davranışımıza ve zihinsel tavrımıza bağlıdır.